أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli İsra FM dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, hayatını başka bir ifadeyle tebliğ metodunu doğumundan vefatına kadar bize bıraktığı İslami mirası anlatmaya, anlamaya ve daha sonra yaşamaya çalışacağız. Elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini kavrayabilmek, onun metodunu anlayabilmek için Resulullah'ın muhatap olduğu, gönderildiği ilk toplumu tanımamız gerekiyor. Çünkü Arabistan ya da Mekke cahiliye toplumunda bulunan özellikler günümüz toplumlarında da ya da günümüz toplumunda da bulunan birçok özellikle paralellik arz etmektedir. Bu açıdan bütün özelliklerini olmasa dahi birkaç özelliğini arz etmek suretiyle peygamberin muhatap olduğu ilk cahiliye toplumunu, Mekke veya Arabistan toplumunu tanımış olacağız. Aynı zamanda dikkatinizi çekmek istediğim bir başka husus ise onların bu özelliklerini anlatırken biz kendimizi Mekke'de hissedeceğiz ya da Mekke'yi kendimizde hissetmeye çalışacağız. Çünkü şu değişmez bir prensiptir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği Mekke toplumu gerek peygamberlikten önce gerek peygamberlikten sonra özellikle bizim için ibret alınacak birçok dersler ihtiva etmektedir. Bunun için diyoruz ki birazdan arz edeceğimiz cahiliye toplumunda geçerli olan bir takım ahlaki ve sosyal kuralları kendi içerimizde de bulunup bulunmadığını onların bu hal ve hareketleriyle karşılaştırarak karar verebileceğiz, anlayabileceğiz. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu ilk cahiliye toplumunda yani Mekke toplumunda veya daha biraz genişletebilirsek çerçeveyi Arabistan toplumunda ilk özellik olarak aklımıza gelen şey onların o toplum fertlerinin bütün işlerini ölenlerin adına dikilen putların yönlendirmesiydi. Yani onlar bir işte karar verecekleri zaman hayatlarında belli bir takım hareketler yapacakları zaman o işlerini o arzularını putlarına arz ederler ve putlarının yanında bulunan fal oklarıyla ya da onlara hizmetçiliğe ayrılmış olan bir takım insanlar vasıtasıyla bu işlerine karar verilirdi. Elbette Arabistan'da bu putperestlik yeni çıkmış bir hadise değildi. Yani 570 ya da 71 yıllarına yakın bir dönemde ortaya çıkmış bir hadise değil elbette. Bu putperestliğin ya da putçuluğun ta Hazreti Nuh'a kadar dayanan bir boyutu var değerli dinleyiciler. İlk putçuluk nerede mi çıktı? Bakınız Hazreti Nuh Aleyhisselam zamanına. Nuh geliyor Aleyhisselam geliyor ve insanlara Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Açık, gizli, gece, gündüz, yumuşak, sert bütün metotları deniyor. Fakat heyhat, bu metotların arkasından Nuh kavmi bakınız ne diyor? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنَّ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Sakın ha, ilahlarınızı bırakmayın ha, Nuh'u dinlemeyin ha. Veddi, Suva'ı, Yahus, Ya'uk ve Nesr adındaki putlarınızı hele özellikle bırakmayın onların peşini. Peki kimdi bunlar sahiden? Ved, Suva, Yahus, Ya'uk, Nesr kimdi peki bunlar? Nuh suresinde zikredilen bu putlar ya da putlaştırılmış bu şahıslar, şahsiyetler kimlerdi acaba? Evet, garip ama bu kişiler, bu putlaştırılan şahıslar birer ermiş kişi idi. Yani toplumun içerisinde salih olan insanlar idi. Toplumu yönlendiren şahsiyetler idi. Fakat gel gelelim, bunların vefatından sonra arkasından gelen nesiller bu insanları putlaştırmışlar. Onların değerli ve güzel ilkelerini bir tarafa bırakmış, onların sözlerini, yaşantılarını örnek almayı bir tarafa bırakmış, onların dikilen mezarları ya da mezarları başına dikilen putlarına tapar hale gelmişler ve putperestlik o gün bugündür günümüze kadar da ulaşabilmekte ve birçok insanın vazgeçilmez hayat tarzı olabilmektedir. Peki Arabistan'da putçuluk nasıl meydana geldi ki? Nereden geldi? İbrahim'in, İsmail'in bina ettiği, yaptığı o Kabe'ye, o Mescid-i Haram'a bu putperestlik acaba nereden bulaştı dersiniz? İbni Hişam'ın rivayetlerine baktığımız zaman Amr bin Luhay isminde Mekkeli birisi Şam'a ticaret için giden bir şahıstır. Amr bin Luhay. Ve Amr bin Luhay bir seferinde Şam'a ticarete gittiğinde orada insanların bir takım putlara taptıklarını görür. Bunlar nedir der? Onlar da işte biz tapıyoruz. Onlar vasıtasıyla yağmur istiyoruz, yağmur yağdırıyorlar bizlere. Hastalarımıza şifa veriyor derler. Amr bin Luhay, bana da böyle bir put versenize buradan götüreyim kendi memleketime. Onlar da kutsasınlar bunu. Onlar da yücelsinler bunu. Onlar da işine yarasın. Onlar da bir takım menfaatler elde etsinler. Olmaz mı dediğinde oradaki Şam'daki bu putperestler hay hay derler. Ve ona da Hübel putunu, evet daha sonra Kabe'de en büyük put olan, ana put olan Hübel putunu verirler ve o da getirir. Mekke'ye getirir ve bütün insanlar artık Hübel'i yavaş yavaş kutsamaya başlar. Ona saygı göstermeye başlarlar. Ve putperestlik Arabistan'dadır artık. İbrahim'in ve İsmail'in birlikte temelini yücelttiği Mekke'dedir. Ve Mekke'nin içerisinde de Kabe'nin içerisine kadar uzanabilmiştir. Bir bakıyorsunuz Safa ve Merve tepeleri, hacılarımızın gittiğinde gördükleri, yani sa'y ettikleri, koştukları, 7 defa gidip geldikleri tepelerin üzerinde de Asaf ve Naile isimli putlar vardır. Ve bunlar da şahıs isimleridir. Bakınız değerli dinleyiciler. Bu putların tümü, gerek Nuh döneminde, gerek Hübel'in, gerek Asaf ve Naile'nin hepsi müstakil birer taştan ibaret değildir. Ya bunlar şahıslardır. Belli bir zaman diliminde yaşamış, topluma bir takım şeyler konusunda örneklik etmiş insanlardır. Ve bunlar öldükten sonra putları dikilmiş, heykelleri dikilmiş, insanlar bunları yüceltmiş, bunların ilkelerinden bir kısmını işlerine gelenlerini hayatlarına örnek almışlardır. Ve putçuluk bu şekilde Arabistan'a kadar girmiştir. Bir bakıyoruz değerli dinleyiciler, Mekke'deki cahiliye toplumunda putlara adakların adandığını görüyoruz. Develer, koyunlar, bütün bu tip benzeri hayvanlar kurban olarak adanıyor. Kime? Putlara, putların huzuruna. En değerli varlıklarını, mallarını putlarına ayırabilmişlerdir. Ve bazı sıkıntılı anlarında da putların huzuruna gelip bizim derdimiz, sıkıntımız şu diyerek bir takım fal oklarını çekmek suretiyle o sıkıntılar için hal, çare aramaya başlamışlardır. Tabii şu da var. Mekke toplumunda putperestlik böylesine hakim bir durumdayken acaba toplumun geneli ya da toplumun tümü sadece ve sadece bir putperestlik inancına mı sahipti acaba? Yani böyle bir toplumda, İbrahim'in ve İsmail'in merkez edindiği böyle bir toplumda, tarihte merkez edindiği böyle bir toplumda acaba hiç İbrahim'in dininden bir kalıntı yok muydu ki acaba? Elbette vardı ama kendisini gösteremeyecek kadar az ve cılız bir ses. Bunun belirtileri ise bu insanların, yani cahiliye dönemi insanlarının, müşriklerin bu putperestlik inançları içerisinde yoğurmuş oldukları Allah'a iman şeklinde ortaya tezahür ediyor, çıkıyor. Rabbimiz Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği ayetlerinin birçoğunda Mekke'deki toplumun bu çelişkili inançlarını bize anlatıyor. Bir örnek vermek gerekirse bakınız Yunus suresi 31. ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Kul de ki ey Muhammed, men yarzukukum mines semai vel ard. Size gökten ve yerden kim rızık verir? Emmen yemlikus sem'a vel absar. Size, sizin kulaklarınıza, sizin gözlerinize kim sahiptir? Ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarır? Ve men yudebbirul emr. İşleri kim evirip çevirir? Diye söyle bakayım, sor onlara. Feseyekulunallah. Allah diyecekler. Fekul efela tettekun. Peki o halde de ki, korkmaz mısınız, sakınmaz mısınız böyle bir Allah'tan? Ve benzeri ayetler, değerli dinleyiciler, Ankebut suresinde 61. ayette, Mü'minun suresinin 84 ve 89. ayetleri arasında da gündeme getirilir ve bize anlatılır. Peki buradaki mantık ne, düşünce ne, temel espri ne peki? Bu insanlar putlara taparken Allah'ı bir tarafa atmış değiller. Allah'a inanmakla birlikte bir putperestlik hakim. Ama bu Allah putları kadar hayatlarına hakim olmayacak. İnanacaklar bir Allah'a. Göklerden ve yerden rızık verecek bir Allah'a iman edecekler. Kulaklarına ve gözlerine sahip bir Allah'a iman edecekler. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran bir Allah'a iman edecekler. Hatta kendilerini öldürecek olan bir zat olan Allah'a iman edecekler. Ama ve lakin hayatlarında davranışlarını ise, hayatının yönlendirilmesi ise Allah'ın elinde olmayacak, bu putların elinde olacaktı. Ve bakıyoruz, onların bu ifadelerini, niçin putlara tapar olduklarını, Allah'a inanmakla birlikte niçin Allah'ı saf dışı bıraktıklarını, niçin bu putlara bu kadar önem verdiklerini, bakınız Rabbimiz Zümer suresine şöyle gündeme getiriyor. Onların ifadeleriyle, niçin putlara tapıyorsunuz madem öyleyse denilen bir soruya karşılık, onların cevabı şöyle olacak. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa. Biz bu putlara başka bir şey için kulluk yapmıyoruz ki, biz bunları sadece bizi Allah'a ulaştırsınlar, yaklaştırsınlar diye onları mabut edindik. Ya değilse başka bir amaç için değil. Ve çoğumuzun duyduğu, bildiği bir hadisedir. Her insanın evinde bir put, her sefere giderken bir put, her efendim ailenin bir putu, her özel günün bir putu vesaire vesaire. Peki amaç neydi? Amaç bu putları mabut edinmekti. Hatta Kur'an ifadesiyle güya bu putlardan yardım beklemekti, öyle mi? Bakınız, ölüler üzerine okunan, ölüler üzerine okuna okuna da öldürdüğümüz Yasin suresinin son sahifesindeki bir ayet. Onların bu çıkmazlarını gündeme getiriyor. Yani putlardan yardım beklerken nasıl gülünç ve komik duruma düştüklerini ifade eden dehşet bir ayet. وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Onlar var ya, o putperestler, o putçular, Allah'ın dışında bir takım ilahlar edindiler ki, bu ilahlar kendilerine yardım etsin. Bu ilahlar kendilerine yardım etsin. Oysa la yastati'una nasrahum ve hum lahum cundun muhdarun. Oysa hiç de öyle olmadı. O putların bu insanlara yardım etmelerine gücü yetmedi. Ya ne oldu? Onlar, yani o insanlar bu putların huzurunda cundun muhdarun oldular. Hazır ol vaziyetinde askerler oldular. Hazır ol vaziyetinde ordular oldular. Ne gezer putların onlara yardım etmeleri? Bilakis onların bu putları kendilerinin yardımına muhtaç. İşte gerçekten putperestliğin Arabistan'daki konumu böyleydi. İsterseniz kendinizi de ölçün. İsterseniz memleketinizi de ölçün vesaire vesaire. Bir bakıyoruz, Arabistan yarımadasında cahiliye toplumunda Peygamber Aleyhisselam'ın gelişinden önce fahişelik diz boyu. Toplumsal bir hastalık halinde. Zinanın bin bir türlüsü, bin bir şekli icra edilmekte. Tabi bunların değişik türlerini burada anlatmanın lüzumu yok. Ama baktığımız zaman, kendimizle biraz da ölçeceğimiz zaman ortaya çıkacak olan iki hususu belirtmeden de geçmeyeceğiz. O günün toplumunda, toplumda ne yapacağını bilmeyen sahipsiz cariyelerin yaptığı bir zina şekli vardır. Salıvermişsiniz, iş yok, güç yok, horlanıyor, hiç kimse insan nazarıyla bakmıyor ve bu tip cariyeler Mekke toplumunda zina yapıyordu ve bu da hiç kimse tarafından kınanmıyordu, bilakis alkışlanıyordu, destekleniyordu. Bir başka zina şekli ise zenginlerin kurduğu bazı evlere yerleştirilen cariyelerin yaptığı zina. Ve bu evlerin üzerine de, yani bu zenginlerin, bu patronların yaptığı bu zina evlerinin üzerine de bir takım işaretler yazılıyor, çiziliyor ya da bayrak asılıyordu ki bu bayrağı gören ya da bu işareti gören herkes biliyordu ki evet, bu evde zina yapılıyor. İnsanlar şehevi arzularını burada tatmin etme konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Bunun işaretiydi. Ama tek farkla onlar vergi rekortmenleri değillerdi. Vergi vermiyorlardı. Sadece bu farkla. Ama her halükarda o toplumda zina böylesine yaygın bir hareket haline gelmişti. Ve kimse de kınamıyordu. Kimsenin de kınama hakkı yoktu. Çünkü herkes aynı şeyi meşru görür bir zeminde idi. Daha yok mu? Elbette yalnız bununla kalmıyor cahiliye toplumunun özellikleri. Hani az önce söylemiştik ya, Mekke'deki toplum güya İbrahim Aleyhisselam'dan kendilerine kadar uzanan bir çizgi takip ediyorlardı iddialarınca. Ve bu iddialarını hacılarında gündeme getiriyorlar. Kabe'ye o kadar saygı gösteriyorlar ki güya kendilerinin önderi olan İbrahim, güya onların önderi olan İbrahim'in kendilerine miras bıraktığı Kabe'ye o kadar saygı gösteriyorlardı ki hac mevsimlerinde insanlar, tabii günümüzde sadece olduğu gibi değil, o zamanda da daha önce de İbrahim'den itibaren bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda Kabe özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir değerli dinleyiciler. Bu yüzden Mekke'deki o toplumda da Peygamber Aleyhisselam'ın gelişinden önce de Mekke toplumu Kabe'ye olağanüstü bir değer veriyordu. Hem de öyle bir değer ki bakınız değer onlara göre nasıl bir şey. Kabe'nin, yani Mekke'nin dışından hac etmek için Kabe'ye gelecek olan insanlar hayatlarında günah işledikleri elbiselerini giyerek Kabe'yi tavaf edemeyecekler. Ya ne yapacaklar? Ya gelecekler Mekke'de yepyeni, hiç kullanılmamış, sıfır bir elbise alacaklar. Ya da bu mümkün değilse, ki çoğu zaman böyle oluyordu, insanlar Kabe'yi çıplak tavaf edecekler. Kadın erkek mi? Çoğu zaman geceleri kadın, gündüzleri erkekti. Ve hiçbir utanma da yoktu. Bu bir prensipti. Ama bunun adına da Kabe'ye saygı denmişti. İnsanlar çıplak tavaf edecekti. Bir başka hususa geçelim isterseniz. Mekke toplumunda kız çocuklarının diri diri gömülmesi olayını hepimiz biliyoruz. Bunun da elbette bir tarihsel geçmişi var, tarihsel arka planı var elbette. İlk defa ortaya çıkan bir husus değil. Bunun tersi bir tezahür de Firavun döneminde ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Mesela Firavun dönemine baktığımız zaman Musa Aleyhisselam'ın kendi tahtını, tacını yok etmesi endişesiyle Firavun ne yapıyordu? Toplumun kadınlarını yok ediyor, doğan kız çocuklarının tümünü öldürüyor, erkek çocukları, yanlış söyledim, düzeltiyorum, bütün erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını diri bırakıyordu. Amaç neydi? Amaç doğabilecek olan bir erkek, Beni İsrail'den bir erkek çıkar da, baş kaldırır da benim sarayımı ele geçirir düşüncesi ve dolayısıyla varsın kızları diri olsun, varsın kızları yaşasın, onları zaten biz tahakkümleri altımıza alacağız. Firavun'dan kalan düşünce buydu. Bu düşüncenin ters yansıması ise Mekke'de ortaya çıkıyor. Ne gibi? Bunlar da bu sefer erkekleri diri bırakıyor, kız çocuklarını öldürüyordu. Hem de sadece öldürüp gömmek değil, bazen de diri diri gömmekti. Sahiden bunun mantığı neydi? Yani kız çocuğunu, kendi öz ve öz kız çocuğunu, kendi sülbünden doğan öz kız çocuğunu diri diri toprağa gömebilecek kadar gaddarlaşan bu toplumun acaba bu davranışı neyle izah edebilirsiniz ki? Onlara sorduğumuzda iki yanıt geliyor, iki cevap geliyor. Ne içindi peki? Bir, kızlar aileye yük oluyor. Aileye maddi külfetler getiriyor. Aynı zamanda kız çocuğunu büyüttüğünüz zaman bir başkasına veriyorsunuz. Yani bir noktada kendisine yapılan masraflar boşa gidiyordu. Sonra erkeklerle farkı neydi? Erkekler hiç olmasa aileye maddi katkıda bulunuyor. Savaşıyor. Savaştığı gibi bir takım maddi imkanlar da sağlıyor. Öyleyse erkek beslenirken yük olmaz da, ama kız beslenirse bu yük olacaktı. Bu mantıkla bu kızın yok edilmesi gerekiyordu. Ya da ikinci bir mazeret, bu gaddarlığın ikinci bir mazereti, o yarımadadaki yani Mekke ve çevresindeki anarşiden dolayı kimse kendinden emin değildi. Ailede çok erkek olan kişiler, aileler rahattı. Kızlar ise yük teşkil ediyordu. Her an bir saldırı, her an bir savaş çıkabilir ve kızlar, kadınlar el altında paymal edilebilir. Bu mantıkladır ki kız çocukları diri diri gömülebilecek kadar toplum gaddarlaşmıştı. Enteresandır. Bir adam bir gün Allah'ın Resulüne geliyor. İslam'ın parlak döneminde. Allah'ın Resulü oturmuş, geliyor, bu şahıs da Müslüman olmuş. Kendi kabahatini anlatıyor. Cahiliye dönemindeki hareketlerini anlatıyor. Ve diyor ki, ben diyor, kendi kız çocuğumu çok seviyordum. Çok sevdiğim gibi her zaman kendisiyle de oynardım. Ama bu kurallar gereği o çocuğu yok etmem gerekiyordu. O da beni seviyordu. Bir gün kendisinin üzerini giydirdim. Güzelce onu bezendirdim, süsledim. Ve yavrum hadi dışarı çıkalım, kıra gidelim, beraber gezeceğiz diye kandırdım. Ama amacım onu yok etmekti diyor. Peygamber aleyhisselamın karşısında anlatıyor. Bu ne gaddarlık ki? Götürdüm diyor bu şahıs. Götürdüm, kimsenin olmadığı bir yerde, daha önce hazırladığım bir çukur vardı. O çukurun yanına götürdüm. Şu aşağı bir bak dedim, bakar bakmaz onu aşağı yuvarladım ve üzerini toprakla gömdüm. Hala o çocuğumun sesleri benim kulaklarımda çınlıyor diyor. Baba ne olursun beni kurtar demesi hala kulaklarımda çınlıyor diye Peygamber aleyhisselama bu vahşi hareketi anlatıyor. Ve Peygamber aleyhisselam mübarek gözlerinden yaşlar doluyor, boşanıyor. Ashab-ı kiramdan bir kısmı yapma Peygamber aleyhisselamı üzüyorsun dediklerinde de Allah'ın Resulü bırakınız anlatsın ve böyleydi. Bu mantığı ya da bu olayı, bu gaddar olayı Rabbimiz Tekvir suresinde şöyle iki ayetle gündeme getirir. Kısa. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. O gün o diri diri gömülen kız çocuğuna sorulacak. Niçin öldürüldü acaba? Kime soruluyor kız çocuğuna? Kız çocuğunu öldüren babaya değil, dedeye, amcaya değil. Bizzat kız çocuğuna soruyor. Çünkü Allah onları muhatap almıyor. Siz kimsiniz de? Kız çocuğunuzu öldürecek kadar gaddarlaşmış bir baba telakki edilebilir mi? Muhatap bile almıyor Rabbimiz de kız çocuğuna soruyor. Niçin öldürüldün? Günahın neydi ki? Ya günümüz toplumda öldürdüğümüz, Firavun sistemiyle öldürdüğümüz erkek çocuklarımız ve Mekke cahiliye sistemiyle öldürdüğümüz kız çocuklarımıza ne dersiniz? Gerek gerçek anlamda öldürmek, gerek manevi anlamda öldürmek, her ikisine de ne dersiniz değerli dinleyiciler? Yani onları dinsiz, imansız, mukaddesatsız, Kur'ansız, Allahsız, peygambersiz bir hayatla yaşatmaktansa elbette öldürmüş olmuyor muyuz zaten? Yani Allah da zaten Kur'an'da imansız insanlara ölü demiyor mu? Ya da küfre ölüm demiyor mu? İmana da hayat, mümine de diri demiyor mu zaten? Biz de bu çocukları bu şekilde öldürmüyor muyuz zaten? Ya da öbür anlamıyla da gündeme getirelim isterseniz. Yani bizim yaptığımız belki biraz daha çağdaş, belki biraz daha teknolojik. Belki bir kısmını dünyaya geldikten sonra, belki bir kısmını dünyaya gelmeden önce, henüz kız veya oğlan olduğunu bilmeden önce de yok edebilecek kadar gaddarlaşmışız. Endişe ne peki? Sofraya bir boğaz daha eklenecek öyle mi? Bir başka hususa geçelim. Mekke cahiliye toplumunun karakteristik özelliklerine isterseniz. Siyasi duruma bakıyoruz. Peygamber aleyhisselamın gelmesinden önce Mekke toplumundaki siyasi duruma bakıyoruz. O günün iki tane süper gücü var. Birisi İran, birisi de Bizans. Ve bakıyoruz Arabistan hem İran tarafından hem de Bizans tarafından sömürülen bir yerdi. Stratejik önemi haiz bir konumdaydı. Ve bunların sömürmesiyle Arabistan adeta altından çıkılmaz bir yüke sahipti. Yani bu memlekette de o günün toplumunda da ipin uçları bu süper güçlerin elindeydi. Tıpkı bazılarının iplerinin uçlarının bugünün süper güçlerin elinde olduğu gibi. Ekonomik durumları da pek iç açıcı değildi. Bakıyoruz Mekke'deki cahiliye toplumunda Resulü Aleyhisselam'ın gelişinden önce ekonomik duruma bakıyoruz. Kendisine yeter bir ülke olmuyor. Hep ithalata dayanan Şam'dan, Yemen'den, İran gibi ülkelerden sürekli ithalat yapıyor. Bunlara sürekli bağlı. Ekonomisi oraya bağlı. Yani eğer Şam ya da Bizans diğer ismiyle ya da Yemen ya da İran bu ithalatlarını, ihracatlarını durdursa, yani bir ekonomik ambargo uygulasa, Arabistan'ın pili bitmişti. Gıdadan sanayiye kadar her şeyleriyle ithalata dayanan bir topluluktu Arabistan Yarımadası cahiliye döneminde. Yani kendi gıdalarını bile üretemeyecek durumdaydılar. Hele sanayileri hiç yoktu. Ya günümüz cahiliye toplumları? Evet, o günün Mekke toplumunda bir başka enteresan özellik. Şiir, günümüzün ifadesiyle basın ya da daha uydurukça bir ifadeyle medya. Evet, Arabistan'da şiir, bugünkü basının etkisi neyse, Arabistan'da da şiirin etkisi o kadar, hatta daha çok. Toplumu yönlendiren ve etkileyen bir unsurdu şiir ve şair. Hatta İslami dönemde de Mekke Şirk Devleti'nin kurmuş olduğu orduyu gerek Bedir'e, gerek Uhud'a, gerekse Hendek'e ve diğer savaşlara tahrik eden veya onları yönlendiren, onları bu konuda kızıştıran işte bu şiirler ve bu şairlerdir. Yani Mekke'de bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? O konuda gündemi elde tutmak mı istiyorsunuz? Hemen yazın bir tane güzel şiir. İşte o şiir yönlendiriyordu. Kâb bin Eşref ve benzerlerinin öldürülmesi de, yani o günün şairlerinin öldürülmesi de herhalde bu etkinin, yani şairlerinin toplumdaki etkisinin canlı bir misali olsa gerekir. Bir başka hususa geçelim. Cahiliye toplumunun özelliklerinden, yani peygamberden önceki özelliklerinden. Huzursuzluk ve anarşi demiştik. Gerçekten İslam gelmeden, Kur'an vahyi inmeden, Arabistan topraklarını sulamadan önce soygunlar, hırsızlıklar, sürekli çatışma halinde olan bir ülkedir bakıyoruz. Yani hiç kimse kendi malından emin değil, kendi canından emin değil. Herkes her an bir şeylere uğrama korkusunu taşıyan bir memleket idi, bir toplum idi. Ve emniyetin olmadığı bir ülkeydi. Faili meçhulü cinayetlerin had safhasına ulaştığı bir ülkeydi Mekke'deki cahiliye toplumu. Ve böyle bir topluma Muhammed Aleyhisselam Hatemül Nebiyyin, Hatemül Enbiya olarak gönderilecekti. Hele günümüzde kurumsallaşmış olan faiz gibi, içki gibi, kumar gibi bir takım hareketler ise bilmem temas etmeye gerek var mı? Ki faiz, evet, öyle dedik, kurumsallaşmış bir faiz şekli yoktu. Günümüzdeki kadar dükkan bakkal sayısı kadar köşe başında belki bankalar yoktu. Belki faiz kurumları yoktu. Hatta belki faiz almak zorunda olan insanlar da yoktu. Yani faiz alma zorunluluğu da yoktu. Ben faizsiz yaşayabilirim diyen insanlar belki vardı ama günümüzde bu da yoktu. İçki, İslam gelmeye başladığı zaman hepimizin malumu, bakıyoruz içki birden yasaklanan bir hadise değil. Aşama aşama, 3 aşamada veya 4 aşamada yasaklanan bir hadisedir içki. Neyi gösteriyor peki bize? Demek ki öyle bir toplum ki içkiyi bırakabilecek bir toplum değil. Kolay kolay bırakabilecek bir toplum değil. Bunun belli aşamalara bağlanması gerekiyor idi ve nitekim öyle olmuştu. Önce içki faydası da var, zararı da var. Faydası alışverişte elde edilen fayda, zararı ise işte bedene verilen zarar. Vardı bu. Arkasından bir aşama daha, birinci, ikinci derece, işte içkili bir vaziyetteyken namaza yaklaşmayacaksınız. Daha sonraki en son merhale ise kesinlikle içki, kumar ve benzeri şeyler tümüyle haram kılınıyordu. Hatta içkinin vazgeçilmez bir meşrubatı olduğu da bazı rivayetlerden de ortaya çıkarılmaktadır değerli dinleyiciler. Bir bakıyorsunuz, demin de söylediğimiz gibi Mekke'de yaşayan bu toplum her ne kadar peygambere karşı gelse de, son peygamber olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ı dışlasa da, onun davetini kabul etmese de, hiç saysa da, bir bakıyoruz kendileri Muhammed Aleyhisselam'ın mirasçısı olduğu İbrahim Aleyhisselam'a kendilerinin mirasçı olduğunu iddia ediyorlardı. Yani hayır, ey Muhammed sen değilsin, İbrahim'in asıl mirasçısı biziz diyebilmişlerdi. Yani gerçek Müslüman mı? Gerçek İbrahim'i ümmet mi? Biziz canım. Sen nereden çıktın? Sen kim oluyorsun? Bırak böyle olmaz diyebilmişlerdir. Tıpkı günümüzdeki gibi değil mi? Yani asıl Müslüman mı? Benim canım ayrılıkçı değilim. Bölücü olmayalım. Şu veya bu şekilde. Asıl Müslüman kendilerinin olduğunu zanneden yığınlarca modern cahiliye vatandaşları. Ve baktığınız zaman gerçekten bunu ispatlayabilecekleri bir takım hareketleri de görüyoruz Mekke'deki toplumda. Kabe bakımına bakıyorsunuz, insanlar Kabe'ye bakım için, yani hangi kabile bakacak diye savaşacak duruma gelebilmişlerdir. Hacıları kim ağırlayacak diye kura çekebilmişlerdir. Kabe'nin tamiratı sırasında Peygamber Efendimiz'in doğumundan sonra bir bakıyoruz, bir Hacerül Esved'in, o siyah taşın belli bir köşeye yerleştirilmesi noktasında savaşabilecek bir boyuta kadar işler uzamış gitmişti. Nedendir bu? Güya Kabe'ye saygılı olduklarını söylüyorlardı. Ve Peygamber Aleyhisselam gelişinde de aynı iddialarını ısrarla sürdürebilmişlerdi. Ve bir bakıyoruz o günkü toplumdaki kültürel faaliyetlere. Nadir bin Haris rolü ortaya çıkacak. İlerideki derslerimizde yeri geldiği zaman tekrar temas edeceğiz. Ancak o dönemin bu kirli yüzünü de ortaya koymadan herhalde meseleyi iyi anlayabilmek mümkün değil. Nadir bin Haris diye bir insan çıkacak karşımıza. Nedir bu? Peygamber Efendimizin davetine karşı çıkacak. İran'a gidip gelen, Şam'a gidip gelen bir şahıstır, bir tüccardır, bir patrondur. Ve gidip geldiği bu yerlerden de İslam davetine karşı alternatif olmak üzere İsfendiyar'ın ya da Rüstem'in masallarını getirecek, yani bugünkü anlamda filmlerini, kültür ve sanat etkinliklerini icra edecek, organizasyonlar yapacak ve böylelikle de insanları hak dinden soğutacaklar. Nadir bin Haris rolü buydu ve gerçekten Mekke toplumunda bu da geçer bir akçeydi. Nitekim de bayağı da prim yapıyordu. Peygamber Aleyhisselam davetini açıkladığı zaman çevresinde halkanın yavaş yavaş büyüdüğünü gördüğünde Nadir bin Haris tipliler, yani Mekke site devletinin kültür bakanı olan Nadir bin Haris, bu kültürel faaliyetleri organize etme konusunda ilk sırayı almıştır. İlk adımı atan bu olmuştur. Bırakın o işi bana. Bakın ben size İran'dan, Bizans'tan İsfendiyar'ın, Rüstem'in vesaire vesairenin hikayelerini getireyim, destanlarını getireyim de görün bakayım ben Muhammed'in çevresini nasıl dağıtırım. Ve nitekim öyle de yapacaktı. Ve Mekke toplumu bir bakıyoruz gerçekten böyle şeylerde bayağı rağbet eden bir toplumdu. Tıpkı günümüz toplumlarında olduğu gibi değil mi değerli dinleyiciler? Bilmem dikkatinizi çekti mi? Bakıyorsunuz mesela bir yerlerde İslami bir uyanış mı var? Bir yerlerde Müslümanlar dinlerine, kitaplarına, önderlerine sahip mi çıkıyor? Oralarda belli bir takım Nadir bin Haris rolleri ortaya çıkar değil mi? Yani şu Konya'nıza, şu memleketinize böyle organizasyonların yapıldığına tesadüf diyebilir misiniz? Bugün birisi, yarın bir başkası, yarın bir başka gençlerin gözdesi, yarın bir başka müzik ilahı ya da ilahesi veyahut da on binleri dolduran salonlara getirilen filmler, efendim dansözler, Nadir bin Haris rollerini adeta bize hatırlatırcasına bu toplumun cahiliye toplumu karakterlerini yansıtan örnekler. Tabii sadece bunlar değil değerli dinleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı anlatmaya başladığı Mekke toplumundaki menfi özellikler sadece bunlardan ibaret değil. Birçok özellikleriyle bunlar Peygamber Efendimizin davetine karşı çıktıkları gibi bize kadar da intikal eden bir takım karakterler taşımışlardır. O halde böyle bir toplumda, yani bu ve benzeri özellikleri taşıyan bir toplumda bir peygamber nasıl hareket etti? Bir peygamber davetini nasıl tebliğ etti? Nasıl yaşadı? Nasıl başarıya ulaştı? Kur'an'ın rehber olarak Kur'an'ın metodunu, hedefini nasıl gerçekleştirdi? İşte eğer bu özellikleri anlayabilirsek, böyle iğrenç bir toplumda Kur'an'ın yaptığı muhteşem değişikliği, Peygamber Efendimiz'in yaptığı 23 senelik çalışma neticesinde yaptığı, gerçekleştirdiği muhteşem inkılabı ancak anlayabiliriz. Ya değilse sadece peygamberin siretini, peygamberin doğumundan başlayıp ölümüne kadar şunu şunu yaptı, bunu bunu yaptı, şöyle savaştı diyerek geçiştirdiğimiz takdirde peygamberin siretini 10 kez okusak da 100 kez okusak da herhalde anlayamayacağız kanaatindeyim. Neden? Çünkü bize bir şeyler vermesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sireti özellikle peygamberlikten sonra vahiy kendisine vahiy geldikten sonraki hayatı, hayatındaki bütün davranışları bizim için rehber olacaktı. Üsve-i hasene olacaktı. Güzel örnek olacaktı ve dolayısıyla güzel örnek olabilmesi için de onun hayatının iyi bilinmesi gerekiyordu. Anlatmaya çalışacağımız bu siyer dersleriyle bu konuları inşallah kavrama imkanına sahip oluruz. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle ve niyetiyle hepinizi Allah'a emanet eder. Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun derim.